SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her sözü hala takip ediliyor. Birçok kişiye karşı iddialarda bulunuyor. Her zamanki hedefi de İçişleri Bakanı. Bir de bu aralar Demirören'e yoğunlaşmış görünüyor. Ziraat Bankası'ndan veya Demirören'den herhangi bir açıklama geldi mi bu yönde?
Gelmedi. Oradaki iddia Demirören'in Hürriyet Doğan Grubu medyayı satın alırken Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolarlık krediye geri ödemesini yapmadığı, krediyi geri ödemediği, faizini bile ödemediği biçimindeydi. Sonrasında bir takım bilgiler çıktı bu konuyla ilgili. Demirören'in 750 milyon dolar krediyi aldığı, 2 yıl ödemesiz aldığı zaten bilmiyordu. 2 yıl ödemesiz süre bitmeden önce teminat olarak Kemerburgaz'da gösterdiği arsayla ilgili detayları öğrendik bu süreçte. Sedat Peker'in açıklamalarından sonra o arsaya hükümet konut yapabilmesi için Şehircilik Bakanlığı vasıtasıyla bir imar planı düzenlemesi yapıyor 2018'in sonuna doğru. Ama bu imar planı düzenlemesi mahkeme tarafından reddediliyor. Ardından Şehircilik Bakanlığı tekrar bir imar planı düzenlemesi yapıyor. İçine cami ve okul koyarak değiştirdim diyerek. Tam da bu sırada mahkeme tekrar iptal etmeden önce o arsa Demirören Grubu tarafından Ziraat Bankası'na devrediliyor. İmarlıyken. O arsa imarlıyken 450-500 milyon dolar. İmarsızken 30-40 milyon dolar. Yani yaklaşık 10 katı değer kazanıyor imarlıyken. Şimdi Ziraat Bankası imarlıyken devralınca değerli anında devralmış oluyor. Sonra mahkeme iptal edince tüm zarar da Ziraat Bankası'nın kucağında kalıyor. Yani o kredinin büyük bölümünü arsa vasıtasıyla tam da imar geçmişken ödediğini anlıyoruz Demirören grubunun. Ama sonrasında kalan parayla ilgili ne yaptı ne etti onlara ilişkin de ne Ziraat Bankası'ndan ya da Demirören'den herhangi bir açıklama görmüş değiliz. Yani Türkiye'de son dönemde kamu bankaları üzerinden verilen krediler ve yapılan alımlarla ilgili en çarpıcı örneklerden birisi haline geldi. Bu detayı kamuoyu öğrendikten sonra ama genel olarak hükümet yaptığı icraatlar, aldığı kararlarla ilgili bir izahatta bulunma gereği de hissetmiyor. Bu son olay da buna örnek teşkil edebilir. Sedat Peker devam ediyor. Demirören'le ilgili çok fazla paylaşım yapıyor. Biliyorsunuz artık Twitter'dan yapıyor paylaşımlarını. YouTube kayıtlarını yapmak için bir yer değişikliğine gittiğini, eğer yetiştirebilirse pazar günü kayıt yapıp Türkiye'ye sesleneceğini, Türkiye'ye bilgi vereceğini, yayın yapacağını söyledi. Ama yetiştiremezse de Twitter'da olduğunu aktarmıştı. Bu sıralar sürekli Twitter'dan paylaşımlar yapıyor. Türkiye'de değer verdiği bir isim Sedat Peker'e yönelik operasyonlar nedeniyle gözaltına alınınca İçişleri Bakanı yine hedefe koydu. Çok sert artık yani hakarete varan cümlelerle İçişleri Bakanı'nı suçladı. Gazetecilerle ilgili bir önceki videosunda söylemleri vardı Bodrum'daki bir otel. O oteldeki olayla ilgili açıklamaların ardından gazeteci Veys Ateş izne ayrıldı. Yine Habertürk'ün içinden Fatih Altay'da Veys Ateş'in o iddiaları yalanlayacağını, yalanlamadığı için izne gönderildiğini, yalanlamadan da dönemeyeceğini söyledi. Yani bir takım şeyleri değiştirdi Sedat Peker. Bundan sonra açıklamalarıyla yine Türkiye'de gündemi değiştireceğini söylüyor. Ama o açıklamaları yapar mı, yapamaz mı? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürekli otel değiştiriyor. Yoksa Türkiye'den bir operasyon olur, Türkiye'ye getirilir mi? Ya da başına başka bir şey mi gelir? Bunlara ilişkin gerçekten şu anda bir soru işareti söz konusu. Ama dediğim gibi YouTube'dan yapmasa da açıklamaları Twitter'dan yapmaya devam ediyor.
Yavuz Bey, buradan Necdet Çimenli Bey'in size özel bir sorusu var. Sedat Peker'in diyorsun izleyen sayısı 100 milyondan fazla. Yani Sedat Doğru. Peker böyle siyasete atılsa bunların %1'i oy verse zaten siyasi olarak bir gücü olacak. Yani böyle siyasete atılma olasılığı en azından dokunulmazlık için öyle bir şey var mı sizce?
Yok, söz konusu olamaz. Çünkü Hem kendisinin hangi ortamdan geldiği belli, hem zaten aranıyor, hakkında arama kararı söz konusu, kırmızı bülten çıkartılmış olması lazım. Türkiye'ye geldiği anda bununla ilgili işlem yapılır. Geçmişte sabıkası var. Onun için siyaset söz konusu değil ama zaten siyasette olsaydı, o açıklamaları yapsaydı ki bunun büyük bölümü siyasette konuşulan, medyada konuşulan açıklamalar bu kadar etkisi olmazdı. İşin içinde bir insan olarak konuştuğu için bu kadar etkili oluyor. Yani ben yaptım diyor. İşte suikast için kardeşimi görevlendirdim diyor. Ne bileyim Hürriyet gazetesinin basmamı benden AK Partili siyasetçi istiyor. Ben de adamlarımı gönderdim diyor. Ya da karakolda Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini düşündüğümüz bir siyasetçi, eski milletvekilini dövmemi istedi diyor Metin Külünk. Ben de oraya diyor avukatımı gönderdim. Karakolun içinde dövdü diyor. Onlar halledemediler, karakola ayarlayamadılar diyor. Yani işin içinde, o organizasyonun içinde, suçun içinde bir isim olduğundan dolayı, yaptığı açıklamalarda itiraflar olduğu için bu kadar dikkat çekiyor. Zaten kendisine söylüyor, kendisine yönelik bir mafya elemanının söylediğine mi inanacaksınız? Bir suç örgütü liderinin söylediklerine mi hareket edeceksiniz diye İktidar Partisi en azından açıklamalar geliyor. Ne yapacaksınız ya diyor Sedat Peker. Bir cami imamının söylediğine mi inanacaksınız? Bu işte cami imamı bilecek. Elbette ben bileceğim diyor. Ben pissem diyor, bana pis diyorlar. Ben pissem, en az pis olan benim diyor. Bu düzen son derece pis diyor ve düzeni açıklıyor. Onun için dikkat çekiyor. Yoksa siyasetçi olsaydı bu kadar dinlenmez diyor. İşin içinde olduğu için insanlar bu sefer hangi itirafta bulunacak, hangi ifşaatta bulunacak, hangi açıklamaları yapacak diye daha dikkatli takip ediyorlar. Bir itirafçı gibi yani.
Yavuz Bey, birkaç gün sonra beklenen oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geliyor. Türkiye'nin ilişkilerde herhangi bir ısınma için S-400'lerden kurtulmaktan başka çaresi yok gibi görünüyor, değil mi?
Valla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı şartı bu. Görünen o. Yani onun üzerinden yürüyecek gibi pazarlıklar. Türkiye bunun karşılığında yani hangi formülü uygulayacak? Mesela son dönemde en çok öne çıkan İncirli'ye S-400'lerin götürülmesi, orada bir depoya kapatılması ve Amerikalıların ya da NATO denetiminin altında o işlemlerin yapılması gibi bir formül üzerinde duruluyor. Türkiye bunu kabul eder mi? Ederse F-35 programına geri döner mi? Dönebilir mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile politikasında bir değişiklik olur mu? Birçok soru işareti var ama bu zirve öncesinde şu andaki genel algı, yapılan diplomatik girişimlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Biden-Erdoğan zirvesi sonrasında biraz daha yumuşak bir döneme girecek. Yani çözemediği konuları kenara koyacak ki Türkiye bunu Rusya'ya da son derece rahat bir biçimde şu ana kadar götürdü. Çözemediği konuları bir kenara koyacak, işbirliği yapacağı alanları belirleyecek. Son dönemde biliyorsunuz Afganistan'dan askerlerini çekmek istiyor. Ve bunu yaparken de Afganistan'da özellikle havaalanında kontrolün Türkiye tarafından götürülmesi, yürütülmesi çerçevesinde bir görüşme trafiği de yürüyor. Belli alanlarda işbirliğinin öne çıkması beklentisinin Türkiye'de deyim yerindeyse satın alındığını görüyoruz. İşte dövizde birazcık böyle bir gevşeme hali var. Biraz daha rahatlama hali var özellikle siyaset takip edenlerde. Geçmişte S-400'ler nedeniyle ilişkiler kopacak diye beklenti hakimdi veya iyice gerilecekti. Şimdi sanki bir çözüm yolu, bir orta yol bulunacak. Gerilim zirve yapmayacak. Bu toplantıdan, bu buluşmadan da daha yumuşak bir havada açıklamalar yapılacak beklentisinin hakim olduğunu söyleyelim.
Yavuz Bey, buradan takip ettiğimiz bir başka şey de Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası. O konuda bize ne söyleyebilirsiniz?
Büyük felaket. Yani doğanın Türkiye'de herhalde bu kirliliğe karşı verdiği en önemli tepki diyebiliriz. İstanbul'da birçok yerde artık suya ayağınızı elinizi sokmak mümkün değil hale gelmişti. Ve uzunca bir süre bekledi hükümet. Sonrasında süratli bir şekilde de harekete geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partileri araştırma önergeleri verdiler. Bu Marmara Denizi'ndeki kirlilik konusunda bunların araştırılmasını istediler. Hükümet önce bunlara yanaşmadı. Sonra şimdi kendisi bir araştırma önergesiyle komisyon kurulmasını istifade verecek meclisten. Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bölgedeki Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanları toplandı. Müşteriler yavaş yavaş en azından yüzeydekiler toplanmaya başladı. İlk alınan örnekler üzerinden hazırlanan raporda pandemi döneminde artan deterjan kullanımının müşterinin yayılmasında, fazlalaşmasında etkili olduğu tespiti yapıldı İstanbul Üniversitesi tarafından. İncelemenin daha da derinleştirileceği de belirtildi. Şimdi yüzeyde temizlik yapılıyor ama denizin içinde ciddi sorun var ve canlılar ölüyorlar. Bilim insanları şöyle bir benzetme yapmışlardı. Marmara zaten öldü, şimdi çürüyor diye. O çürümenin önüne geçmek için Marmara'ya gönderilen atıkların arıtıldıktan sonra gönderilmesi açısından hızlı bir işlem yapılacak diye beklenti hakim. Ama her şey normale dönse, atıklar arıtılsa ve öyle gönderilse bile belki de 100 yıldır büyük bir çöplük olarak kullanılan Marmara'nın kendine gelmesi için daha yıllar gerekeceği bilim adamları tarafından söyleniyor.
Yavuz Bey, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu hedef almasını soracağım.
Hem bir muhtemel rakip olarak görüyor İmamoğlu'nu bir sonraki seçimde. Hem de İstanbul çok kritik, çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse iş yapamaz algısını oturtturabilmek. Bunun için İstanbul'da örnekler veriyor. İmamoğlu'yla uğraşıyor. Daha çok İstanbul yapıyor. Yani Mansur Yavaş'ı o eleştirilerden varisli tutuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orası da enteresan. Hatta Ankara'daki bir takım programlara Mansur Yavaş'ın davet edildiğini de görüyoruz. Ama İmamoğlu'yla arası pek iyi değil. Son grup toplantısında yine İstanbul'la ilgili çok ağır ifadeler kullandı. İmamoğlu'yla ilgili ağır ifadeler kullandı. Marmara Denizi'ndeki süreci İmamoğlu'na bağladı. Kendilerinin ancak çözebileceğini söyledi. Ve İmamoğlu'nun bir takım faaliyetlerini de eleştirdi. Aslında çalışmıyor dedi İmamoğlu için. İmamoğlu ona yanıt verdi. Yani hoşuma gidiyor dedi Cumhurbaşkanı. Çok dikkatli takip ediyor. Her yaptığımızın aslında imrenerek takip ettiğini görüyoruz. Hoşlandığını görüyoruz. Ve böyle bir açıktan açıktan olmasa da bir kıskanma duygusuyla yaklaştığını görüyoruz dedi. O da siyaseten yumuşak göndermeli, esprili bir yanıt verdi. Ama dediğim gibi yani bir tarafıyla hem muhtemel rakip diye bakıyor Cumhurbaşkanı. Diğer tarafıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse bu işi beceremez söyleminin altını bu şekilde doldurmaya çalışıyor. Yani aslında son dönemde ne yapılırsa yapılsın hep seçim odaklı açıklamalar, faaliyetler yapılıyor diyebiliriz. Sen ne kadar erken seçim olmayacak mesela hükümet.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Necat Bey.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.